Ayrım 1. Takunyalı Führer. Ergün Poyraz. Togan Yayınları. 1. Baskı Temmuz 2010. Bu kitap 548 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 21 Ağustos 2010. Okuyan Levent Filyoz. Arka Kapak. Takunyalı Führer. İsyana katılan aileden mi geliyor? Rumlar niye bizim çocuk Erdoğan diyor? İktidarında Ayasofya açılacaktı, kilise açıldı. Cami ve Kur'an kursu yıkıldı. Mehdiliğe mi soyundu? Tayyip hakkında Türk değil diyen baş danışmanı. Yırtık ayakkabı giydiği günlerden 3000 dolarlık ayakkabıya. Satılan değerlerimiz, Kur'an bülbülü olarak lanse edilmesine rağmen Kur'an dersinden kaç aldı? Amerikalıların çaylağı ve at sineği. Tayyip'in 3 çocuk istemini üzerine alan kadın bakan. Hümeyni özlemcisi Türkler kim? Hizbullah ve İbdace ile dans. MİT Tayyip'i seviyor mu? Tayyip'in en yakınındaki yerli uyuşturucu kaçakçıları. Tayyip'in el ele olduğu çeteci dostları. Tayyip'in korumalığını yapan çete lideri. Tayyip'in önünü açan cinayetler. Tayyip'in küresel teröristlerle olan bağlantıları. Tayyip'in uluslararası uyuşturucu ve silah kaçakçıları ile ilişkileri. Hablemitoğlu cinayetinin bilinmeyenleri. Tayyip'in Hitlerleşme süreci. Ergenekon tertibi neleri örtüyor? Ergenekon savcısına rüşvet gibi silah hediyesi. Tayyip'in büyük anıta olan ilgisi. Hacı Hüsrev'de Tayyip'e takılan lakap. Paytak Rejon'un şaibeli futbolculuk serüveni. Sucukçuluk günlerinde insanlara at eşek edimi yedirdi. Tayyip ile Emine'nin evliliğe giden yolda bilinmeyenleri. Cumhurbaşkanlığını kaybettiren krizin perde gerisi. Herkese hiddetli, PKK'ya şefkatli. Otoriteye boyun eğen Kasımpaşalı. İHH ve bağlantıları. Mustafa Kemal'in askerleri Doktor Necip Hablemitoğlu ve İhsan Güvene. Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu zannederler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana bunun gibi bir cumhuriyet düşmanı hiçbir zaman ülke yönetimine hakim olmadı. Ne başbakan olarak ne de cumhurbaşkanı olarak. Ergenekon iddianamesi ekleri 13. klasör 355. dizi 187. sayfa. Ön söz. Bundan yaklaşık 20 yıl önce Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde tapusuz orman arazisine kaçak bina yaptığının ortaya çıkması ve bu binanın haberlerinin medyada yer almasının ardından çaresizlik içinde yoksulluğuna sığınan Tayyip, o günlerde iki katlı eski bir binada kiracı olarak oturuyordu. Kötü bir takım elbisesi vardı, ceketinin önü kavuşmuyor, düğmelerini güçlükle ilikliyordu. Kendisine beyaz renkli eski bir Renault verdiler. Parasızlıktan arabanın bozuk kapısını bile yaptıramıyor, sürekli açılan kapıyı iple bağlıyordu. Yıllar rüzgar gibi geçti. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Hurda Renault son model Mercedes ve Passat'larla değişti. Şirketler peş peşe açıldı. Ülker grubunun dağıtımcılığını üstlendi. Araziler, apartman daireleri ve villalar aldı. Başbakan olduktan sonra önce 20 bin ardından 40 bin dolarlık Frank Müller marka saatler takmaya, 30 bin dolardan başlayan takım elbiseler satan Bijan'dan giyinmeye başladı. 12 bin dolarlık çelik gömlekler sipariş edildi. Geceliği 10 bin dolarlık lüks otellerde tatil yaptı. Oysa başbakanlığının ilk döneminde Alman başbakanına şöyle yakınıyordu. Bana verilen maaş çok düşük, yetmiyor. Bizim maaşımız 3 bin küsur euro. Ticarette kazancım olmasa bununla geçinemem. Sen ne kadar maaş alıyorsun? 79 yılda tüm hükümetlerin yaptığı borçlanmaları tek başına 7 yılda gerçekleştirdi. Ülkenin tüm değerlerini ve kaynaklarını satmalarına rağmen 225 milyar dolarla aldığı borç miktarını 500 milyar doların üzerine çıkardı. Kendisinden önceki başbakanlar örtülü ödenekten 1-2 milyon lirayı zor harcarken Tayyip sadece 2009'da 300 milyon TL harcadı. Sıkı şeriatçıydı. Referansım İslam. Elhamdülillah şeriatçıyım diyor. Yahudilerle harp yapılmadan kıyamet kopmayacak anlayışını benimsiyordu. Yahudiler ağaçların ardına saklanacak, ağaçlar Yahudileri ihbar edecek ve bunlar da o Yahudileri öldürecekti. Ancak daha sonra referansının Yahudi olduğunu ilan etti. Sonra döndü bir de Yahudilerden ödül üzerine ödül aldı. Davos'ta One Minute şovu yaptı. Ardından Bosna'ya yardım amacıyla toplanan paraları iç eden derneğe Gazze'ye sözde yardım yapacak diye devletin gemisini verdiler. İçine doldurdukları ve ellerinden ölüm taahhütnamesi aldıkları insanları İsraillilerin vurması için her türlü kışkırtmayı yaptılar. Murat Mercan başta olmak üzere bazı AKP'li milletvekilleri son anda Tayyip'in talimatı ile gemiye binmekten vazgeçti. Sonuç, 9 ölü Türk vatandaşı ve bu ölülerin ardından yapılan istismar mitingleri. Herkesten 3 çocuk istedi, hatta 80'lik yaşlılardan bile. Ancak bir tek kendi oğlundan Murat göremedi. Evliliğinin üzerinden 10 yıldan fazla süre geçen Burak'ın daha siftahı yok. 3 çocuk meselesini nimet bile üzerine alındı da askerlikten çürük Burak ipleyemedi. Cumhurbaşkanı olacaktı. Zor geçen bir gecenin sabahında Sara krizi geçirdi. Hastanede canıyla cebelleşirken Emine'si 6,5 saat yanına gelmedi gelemedi. Ve o gün Cumhurbaşkanlığı hayalleri suya düştü. Tayyip 14 Mayıs 2010 tarihinde Atina ziyareti öncesi Baykal hakkında ortaya atılan iddia sanki gerçekmiş gibi şunları söyledi. Eşlerine ihanet edenleri hiçbir zaman bu toplumun içinde kalkıp da mağdur olarak göremeyiz. Şu ana kadar ana muhalefet lideri böyle bir şey yapmadığını da söylemiyor. İsmi geçen diğer isim o da söylemiyor. 28 Ağustos 2008 tarihli Sözcü gazetesi manşetten hemen hemen tam sayfa Emine Hanım Kürşat Tüzman'ın evinde kiminle görüştü başlığıyla çıktı. Ve çok gizli görüşme Papa'nın Ankara'ya geldiği gün gerçekleşmiş. Böyle bir görüşme oldu mu? Olduysa kiminle yapıldı? Ne konuşuldu şeklinde sorular soruldu. Sözcüyü Hürriyet, Yeni Çağ ve diğer gazeteler ve internet siteleri takip etti. Ancak dağlardan taşlardan ses geldi de sadece ve sadece Emine ile Tayyip'ten çıt çıkmadı. Kendi deyimiyle böyle bir şey olmadı diyemediler. Tayyip hedefe varmak için papaz elbisesi bile giyerim dedi. Demekle kalmadı, giydi de papazlar ile hahamlar en yakın dostu oldu. Tarikatçılar, Fethullahçılar ve ikinci cumhuriyetçiler ise ticari ve siyasi arkadaş. Beraber el ele yürüdüler ülkeyi cahilleştirme, yoksullaştırma, bölüp parçalama ve yok etme yolunda. Önce muhafazakarlaştı, sonra liberalleşti, sadece kendi yakınlarına karşı olsa da arada bir yerde demokratlaştı. Sonra Putin'e özendi, ardından Hitlerleşti. İktidarı döneminde yağma, talan, soygun ve vurgunları ortaya çıkaranları, hainlerin maskelerini düşürenleri, bu ülke için canını ortaya koyan kahramanları terörist, PKK'lı teröristleri ise kahraman ilan etti. Etmekle de kalmadı, onları bir de çadır mahkemelerinde affetti. Bu af işi öyle bir safhaya geldi ki militanlar rahatsız olmasın diye çadır mahkemelerinden Atatürk resimleri ve Türk bayrakları kaldırıldı. Yahudi'yi yoldaş, Rum'u kardeş, Kürt'ü arkadaş, Ermeni'yi candaş, ikinci cumhuriyetçileri ve Liboşları gönüldaş, başta F tipi olmak üzere tüm tarikatları yandaş ilan etti. Türk'ü ise can düşman. PKK'lıların küfürlerini yaladı yuttu. Apo'nun avukatının kafayı üşütmüş yollu sözlerini sineye çekti. Hele Osman Baydemir'in meşe ağacının hangi dalı derenize battı sayın hükümet şeklindeki hakaretleri karşısında elhamdülillah diyerek boyun eğdi. Yine Baydemir'in has siktirli sözlerine tepkisi sadece eyvallahla kaldı. Gariban öğrenci, işçi, memur, çiftçi ve köylü karşısında ise Kasımpaşalı eli maşalı oldu. Garibanları polislerine dövdürdü, polis dayağından dünürü bile nasibini aldı. Führerleşti, hatta Hitler'e bile rahmet okuttu. Hitler'in Takunyalı versiyonuna dönüştü. Ahmet Kaya'ya ağıtlar düzdü, dün sövdüğü Nazım'a bugün metiyeler yağdırdı. Belediye başkanlığı döneminde Aziz Nesin'in ismini İstanbul'a sokmam dedi. Başbakan olunca Aziz Nesin'in ardına sığındı. Onun Alaaddin Tiritoğlu için sarf ettiği "Ey Türk faşisti" sözlerini İsmet İnönü için söylediğini iddia etti. Nesin'den dinleyelim. Son derece ahlaksız, şerefsiz, haysiyetsiz ve kalleş biriydi. Maaşlı bir eleman iken aldığı rüşvetleri yastık altında biriktirdi. Foyası ortaya çıkmaya yüz tutunca siyasetin dokunulmazlık zırhına bürünmek istedi. Önce belediye başkanı oldu, yağcılık yapa yapa rüşveti her yere bulaştıra bulaştıra yükseldi. Yağma, talan, soygun ve vurgun etiketi oldu. Yalanlarıyla insanları kandırdı, kamplara ayırdı. Namuslu insanları birer birer harcadı. Atatürkçü insanlara komplolar kurdu. Öylesine yüzsüz, öylesine utanmaz, öylesine alçaktı ki yolsuzluklarını ortaya çıkaranları hain, kendisini ise vatansever ilan etti. Kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Tabii ki Zübük'ten. Aziz Nesin'in ünlü eserindeki Zübük'ten. Aziz Nesin'in "Ey Türk faşisti" şeklindeki hitabının adresini şaşıran Tayyip, onun "Bu milletin en az %60'ı aptaldır" şeklindeki sözlerinin de adresini doğru keşfedebildi mi? Hadi gelin Hürriyet gazetesinden Yılmaz Özdil'in sorduğu soruyu biz de soralım. Aziz Nesin'in bu sözlerine de itibar ediyor mu başbakan? Bu kitapta dün yırtık ayakkabıyla gezen, bugün ise 3000 dolarlık ayakkabıyı bir giyip bir daha giymeyen, dün Mahmut Paşa'dan ikinci el takım elbiseyi zar zor alabiliyorken, bugün 30.000 dolarlık takım elbiselerle dolaşan, dün kirada otururken bugün milyon dolarlık villaları, gemicikleri bulunan, İngiliz Ekonomist dergisinin yazdığına göre dünyanın 10. zengin başbakanı olan, hakkındaki yolsuzluk ve çete dosyalarını gizlemek için Ergenekon itirafnamelerine sarılan, Hitler'in Kunyalı sürümü haline dönüşen Tayyip'in seyir defterini bulacaksınız. 32 kısım, tekmili birden. Ergün Poyraz, 15 Haziran 2010, Silivri Cezaevi. Reis Kaptan. Rıza ilinin adının kökeninin Farsça dağ eteği, dağ dibi manasına geldiğini söyleyen araştırmacıların yanında Evliya Çelebi Rıza isminin İrizus'tan geldiğini, Yunanca pirinç anlamına taşıdığını belirtiyordu. Rize'nin ilk adlarından biri Athena'ydı. Rize Türklerin hakimiyetine geçmeden önce İranların, Romalıların, Bizansların ve Gürcülerin egemenliğinde kalıyordu. 1918-1919 yıllarında Gürcüler ve Ermeniler yanlarına Rumları da alarak Türkleri bertaraf etme, Rize ve çevresinde kendilerince bir devlet kurma hayaliyle yine Gürcülerin maddi desteği altında günlük bir gazete yayınlamaya başlıyorlardı. Bu kirli ittifakı oluşturanlar yörede yaşayan Türkleri kendi yanlarına çekebilmek, kendi emellerine ortak edebilmek amacıyla Türkçe olarak İslam Gürcistan'ı adıyla bir gazete yayınlıyorlar, böylece ihanetlerinin tohumlarını daha o günlerde atmaya başlıyorlardı. Bu çalışmalarında maske olarak İslam dinini kullanıyorlar, dinin ardına sığınarak devletin temellerine uyuyorlar, başta Türklük olmak üzere tüm milli değerlere hakaretler yağdırıyorlardı. Gündüz imam, gece papaz görünümünde faaliyet gösteren Gürcüler, başta Çayeli olmak üzere birçok yerde Gürcüce basılan İncil'i Rum papazlarının yardımıyla Rumca'ya çevirip yöre halkına buyruklarıyla veriyorlardı. İncil dilinden başka bir dil kullanırsanız cehenneme bir adım daha yaklaşırsınız. Aynı papazlar yöredeki Müslüman insanları kimliklerinden soyutlamak, Arapçayı yaygınlaştırmak görünümünde. Türkçeyi yozlaştırmak amacıyla imam ve vaiz kılığına girip bu oyunun değişik bir versiyonunu sergiliyorlar ve şöyle fetva veriyorlardı. Kur'an dilinden başka bir dil kullanırsanız cehenneme bir adım daha yaklaşırsınız. Rize'de insanların kimliklerini asimile etmeyi amaçlayan medreselerin başında Tayyip Efendi Medresesi geliyordu. Bu medresede başta Gürcü kökenli Gündüz Hoca, gece rahip olan hainler, "Türklük ne demek? Mezarda Rabbin kim? Kitabın ne? Kimin ümmetisin?" diye soracaklar. "Kavmin ne diye bir soru yok" şeklinde körpe beyinlere Türk düşmanlığı aşılamanın ilk ayağını gerçekleştiriyorlardı. Muzaffer Arıcı, Rize ilini tanıttığı kitabının 78. sayfasında Sarıyana çetesinden ve bu çetenin ihanetlerinden şöyle bahsediyordu. Bölgemizi ilgilendiren mühim bir olay olduğundan Sarıyana çetesinden bir parça söz edelim. Bu çete bölgede canlı olarak ne bulursa, çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, hasta demeden öldürüyordu. Türlü işkenceler yapıyor, ırza geçiyor, soygun, talan gibi suçları meslek edinmiş olduğu halde bir türlü ele geçmiyordu. Türk milleti en zalim düşmanlarla ölüm kalım savaşı verirken bir yandan da bu dahili düşmanlarla uğraşıyordu. Bu çete Bulgaristan'a kaçmak için bir taka satın aldı. Bu satın alma işi Kuvvayi Milliyemizce tespit edildi. Sarıyana ve sülalesi adamları ile bu takaya dolarak denize açıldılar. Bulgaristan'a kaçmak istiyorlardı. Bu kaçma olayı Kuvvayi Milliye'nin ısrarlı takibi sonucu yarıda kalıyor, çıkan çatışmanın ardından Sarıyana çetesi elebaşı Vano ölü ele geçiriliyordu. Çete çocukları dahil kadınları denize atıyor, ancak denize atılan insanların içinden bir kadın kurtarılıyordu. Bu arada Sarıyana çetesinin yandaşı olan Abacıyan çetesi de çökertiliyordu. Güneysu ya da Tayyip'in adlandırmasıyla Potamya, Kurtuluş Savaşı yıllarında da düşmana kurşun atmak yerine isyana kalkıyor, ancak isyan bastırılıyordu. Tayyip, Abdullah ve Bülent'in üstadları Necip Fazıl Kısakürek, Güneysu'daki isyanı Son Devrin Din Mazlumları adlı kitabının 80. sayfasında şöyle kutsuyordu. Ankara telaşta, bir zamanların kahraman Hamidiyesi şimdi Rize önünde ve kahramanlık toplarını havaya ateş etmekle göstermekte. İstiklal Mahkemesi de tezgahını kurmuş, dirhem kefesi yere mıhlı, adalet terazisini dengelemekle meşgul. Necip Fazıl Hamidiye zırhlısının Rize önünde havayı topa tuttuğunu söylüyor. Ancak desteksiz attığı haritaya bakınca kolayca anlaşılıyordu. Tayyip'in akrabalarının da karıştığı isyan Güneysu'da, yani kıyıdan en az 13 kilometre içeride meydana geliyordu. Bu mesafeden top mermisinin Güneysu'ya etki etmesini söylemenin ancak insanları din adına afyonlama gayretlerinin bir sonucu olduğu açıktı. Özellikle Rize ve çevresinde zulümlerini sürdüren Sarıyana, Abacıyant ve Bakatoğlu çetelerinin artıklarının, bakiyelerinin, sinsi sinsi süren ihanet dolu faaliyetleri günümüze kadar uzanıyordu. Bakatoğlu çetesi. Tayyip Erdoğan Türk kökenli değildi, Türklük şuuru da taşımıyordu. Zorunlu olmadıkça Türk sözünü kullanmıyor, Türklüğü ve Türk milliyetçiliğini ayrımcılık olarak görüyordu. Ona göre Türkiye'de 36 etnik köken vardı ve bu etnik azınlıklarla bir mozaik oluşturacaktı. Tayyip'in 2004 Ağustos'unda Gürcistan gezisi sırasında söylediği "Ben Gürcüyüm, ailemiz Batum'dan Rize'ye göçmüş bir Gürcü ailesidir" şeklindeki sözlerinin tepki almasının ardından dinci basın Tayyip'i neredeyse en büyük Türk olarak lanse etme yarışına giriyor, ancak Tayyip bu duruma bıyık altından gülerek katılıyordu. 7 Eylül 2009 tarihli Vakit gazetesi Erdoğan Gürcü değil, Karadeniz yerlisi başlığı altında Adanalı tarihçi yazar olarak lanse ettikleri Cezmi Yurtsever adlı birinin yaptığı sözde araştırmayı maske yaparak Erdoğan'ın Gürcü değil Karadeniz yerlisi olduğunu söylüyordu. Tarihçi Cezmi iddialarını, Erdoğan'ın dedelerinin haksızlığa isyan ettiğini, bu sebeple Rize nüfus kayıtlarında isyancı olarak adlandırıldıklarını ileri sürüyordu. Tarihçi Cezmi, yaklaşık bir ay süren çalışma sonunda Osmanlı Devleti'ne ait arşivleri taradığını belirtiyor. Başbakanın dedelerinin kim olduğunu ortaya çıkarttığını da müjdeliyordu. Cezmi, Osmanlı arşivinin ilk olarak 1835 tarihli Rize aile köken nüfus defterini araştırmacılara açtığını vurgulayarak, Tayyip'in atalarının yaşadığı köyün ismi arşive göre Pulihoz olarak görülüyor diyordu. Küçük yaştaki çocuklara tacizde bulunmaktan mahkum olan ve aczi mendişihı Müslüme Fadime'ye tecavüz etsin diye evini garsonyer olarak kullandıran ünlü siyasal şeriatçı Hüseyin Üzmez'in köşe yazarlığını da yaptığı Şeriatçı Vakit Gazetesi ve gazetenin sığındığı Yaman Tarihçi Cezmi, Rize Sancağı'nın 1850 tarihli vergi defterine göre köyün kurucusu ve en zengini olarak Bakatoğlu Bemiş'in adının yazıldığına dikkat çekerek şu sözde bilgileri kendince önemli göstererek aktarıyordu. Bakatoğlu sülale ismi, Bakatoğlu isyancı anlamına geliyor. 1800'lü yılların başlarında Rize yöresinde valiye karşı şiddetli bir isyan var. Bakatoğlu ailesi de bu isyanı destekliyordu. Bu sebeple aileye Bakatoğlu, yani isyancı deniliyor. 1934 soyadı kanununun çıkmasıyla birlikte Bakatoğlu ailesi Erdoğan soyadını alıyor. Eğer tarihi sülale ismine bağlı kalsaydı bugün başbakanın soyadı isyancı kalacaktı. Gördünüz mü? Dinci Vakit gazetesi kendilerince Tayyip'in itibarını kurtarmak için yine Tayyip'i yalanlamakla kalmıyor, isyancı bir aileden geldiklerini, haksızlıklara karşı isyan ettikleri gibi gerçek dışı açıklamalarda bulunuyordu. Eğer aile gerçekten haksızlıklara karşı isyan etseydi, sülale isimleri olan Bakatoğlu'ndan utanmaz, soyadı olarak onu alırlardı. Bakın, Tayyip'in bazı kaynaklarda Gürcü olduğuna dair bilgilerin bulunduğunu, bunların tamamen yanlış olduğunu ileri süren Cezmi, Dinci Vakit gazetesiyle el ele vererek Tayyip'in Gürcü olmadığını yine Tayyip'in açıklamalarına rağmen nasıl çürütmeye çalışıyordu? Yaptığım araştırmalarda başbakanın Gürcü olmadığı, Karadeniz'in yani Rize'nin yerlisi olduğu ortaya çıkmıştır. Başbakanın bu konuda mutlaka düzeltme yapması gerekir. Başbakan kendisini Gürcü olarak gösteren Wikipedia ansiklopedisi ve diğer yayınlardaki bilgileri değiştirmelidir. Ya işte böyle. Tarihçi Cezmi ve Dinci Vakit gazetesi Tayyip'in Gürcistan devlet başkanı ve tüm dünyanın önünde Gürcü olduğunu açıklayan sözlerini unutmuş, bir de Tayyip'e Gürcülük konusunda akıl veriyorlardı. Dinci Vakit gazetesinin tarihçisi Cezmi sadece Tayyip'in geçmişini değil, Türk tarihini de değiştirmeye soyunuyordu. 1 Nisan 2010 tarihinde gazetenin baş yazarı Abdurrahman Dilipak bu Cezmi'nin derin bilgilerine dayanarak 31 Mart olayının ve Menemen isyanının bir komplo olduğunu ilan ediyor ve bu olaylar derin devletin karanlıklarda kalmış faili meçhullerle dolu karanlık ve kanlı bir operasyonuydu diyordu. Bakın Vakit gazetesinin başyazarı Erbakan'ı halife kabul edip biat eden, ardından Erbakan'ın basın danışma olan siyasal şeriatçı Abdurrahman Dilipak, Cezmi'ye dayanarak ne inciler yumurtluyordu, ne inciler. Kubilay'ı şeriatçılar değil, o günün Ergenekoncuları öldürdü. Dilipak tarihçi Cezmi'nin bu bilgileri Genelkurmay Başkanlığı Kozmik Tarih Araştırma belgelerinden araştırarak bulduğunu da söylüyordu. Dilin kemiği yok ya, söyler. Boşuna demiyorlar, söyleyene değil, söyletene bak diye. Dilipak'a ve Cezmi'ye göre tarihe Menemen ya da Kubilay olayı olarak geçen olaylar derin devletin din adamlarını tasfiye projesiymiş. Dilipak Menemen isyanında başrol oynayan Yahudi kardeşlerini de unutmuyor. Onların hiçbir suçu yoktu, sadece ip sattılar şeklinde döktürüyordu. Dilipak Refah Partisi hatibi sıfatı ile parti teşkilatlarında da ilginç konuşmalar yapıyordu. Bu söylemlerini Milli Nizam Partisi'nden Fazilet Partisi'ne İhanetin Belgeleri adlı kitabımda yazmıştım. Dilipak İzmir Refah Partisi teşkilatında bakın neler anlatıyordu. Sokakta görülen kadınların 1/3'ü saçını tarama zahmetine katlanamadığı için kamuflaj olarak örtüyor. Konuşmasında cinleri sağcı, solcu, devrimci, komünist, Müslüman ve Hristiyan olarak sınıflara ayıran Dilipak, bu cinlerin aramızda yaşadığını iddia ediyordu. Dilipak'ın yumurtladığı cevherler sadece bu kadar mı? Olur mu? Bakın evlenme konusunda ne gibi tavsiyelerde bulunuyordu. Eğer sizin iyi bir kızınız varsa oğlanlara görücü çıkın. Ciddi diyorum. Allah'ın emri peygamberin kavlıyla oğlunuzu kızınıza istemeye geldik diye çıkın resmen. Bunda bir şey yok. Niye kız evde beklesin, biri alıp götürecek diye? Bırakın kızlarınızı yeryüzüne, Bosna'ya gitsinler, Azerbaycan'a gitsinler, dünyayı keşfe çıksınlar. Yani kafasını açsın, gönlünü açsın, cesur olsunlar, cesur olun. Kızlara ve ailelerine cesur olun diyen Dilipak cesaretinden olacak, Milli Gazete'de kendi adıyla yazı yazamıyor. Tarık Behlül Akal'ın kod adını kullanıyordu. Kadınların çok şişmanlamamalarını da ihtar eden Dilipak, bunun nedeninin de şişman kadınların çok gezemeyeceğini, dolayısıyla partilerinin başarısını bu durumun etkileyeceğini anlatıyor, din tacirliğini son merhaleye getiriyor, siyasi rant uğruna akla ziyan şu tavsiyelerde de bulunuyordu. Kadınlar çocuklarını emzirmek mecburiyetinde değiller. Zira çocuklarını emzirmekle kaybedecekleri zamanı parti çalışmalarında kullanabilirlermiş. Dilipak kadınlara verdiği bu konferansla biyolojik bir keşifte bulunarak cinsel organlarının nerede bulunduğunu partili kadınlara oturduğu yerden doğrularak gösteriyordu. Dilipak oturduğu yerden kalkarak kadınlara ''Burada başımız vardır, aşağıda göbeğimiz ve onun altında cinsel organlarımız var'' şeklinde açıklamalar yapıyordu. Erkeklerin 4 evlenmesini görmüştük de kadınların 4 Dilipak'ın sayesinde kulaklarımız onu da işitiyordu. Dilipak kadınlar 4 evlenebilir diyor ama bunun nasıl olacağını açıklamıyordu. Kim bilir belki bir gün. Dilipak parti çalışmalarında kullanmak istedikleri kızların önünü açmak için annelere kızlarınızı serbest bırakın, dünyayı keşfe çıksınlar şeklinde fetvalar veriyor. Ardından bu keşfe çıkan kâşiflerden Fadime'nin yine Dilipak'la aynı gazetede yazan tecavüzcü Hüseyin Üzmez'in evinde aczi mendişihıyla basılınca çığlıkları yeri göğü inletiyordu. Şimdi bir olayı daha hatırlayalım. Hani şu şeriatçı Hilal TV'nin sahiplerinden ve Akit gazetesi yazarlarından Mustafa İslamoğlu var ya. Evet evet, bir de Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıp Müslüman insanlara bu Kur'anları dağıttıran, dağıtan ve üstüne üstlük İslam ahlakı ile ilgili kitaplar yazan. Hani şu Hilal TV'de Engin Noyan ile program yapan, kendini ve karısını Bush'a elleterek şifa bulduğunu ilan eden Engin Noyan. İşte o Engin Noyan ile program yapan Mustafa İslamoğlu'nun sabıka dosyasındaki suçlardan birine. Sahi ne? Ne olacak? Küçük yaştaki erkek çocuğuna taciz ve tecavüz. Siz ne bekliyordunuz ki? Şimdi size bir olay daha anlatayım. Ne diyordu Fethullah Gülen? Allah ötede Gılman'a, Behçet'e, Nedret'e uyaracak. Behçet ile Nedret'i kendi haline bırakalım. Gılman'ın ne olduğuna bakalım. Tüyü bitmemiş küçük yaştaki erkek çocuk. Ergenekon tezgahında başta yandaş medya olmak üzere şer cephesi hep bir ağızdan hangi konuyu gündeme getirmeye çalışıyordu? Olaya karışanlardan bazıları içki içiyormuş, o nedenle bu olayları yapanlar siyasal dinciler değilmiş. Daha önce kaleme aldığım Musa'nın Çocukları adlı kitabımın ardından Tayyip'in Gürcü mü yoksa Rum mu olduğu konusunda tereddütlü bilgiler verdiğim dinci ve ikinci cumhuriyetçi basında oldukça sık işlenmişti. Oysa benim yazılarım oldukça netti. Net olmasına ama nedense Yıvazlıları anlamıyor ya da anlayamıyor gibi görünüyorlardı. O halde daha açık anlatayım. İnsanın bir annesi ve bir de babası olur. Ha, bir de leylek masalı var. Onun da konumuzla ilgisi yok. Tayyip anne tarafından Batum göçmeni bir Gürcü Yahudisiydi. Baba tarafından Cumhuriyet öncesi Potamya olarak bilinen Güneysu ilçesine bağlı Dumankaya ya da Rumca ismiyle Pilihoz köyünden Eşkıya Bakatalı Teyyup'un torunuydu. Yani Rum'du. Bu konuyu anlamak istemeyenlere bir kez daha açık bir ifadeyle izah edeyim. Tayyip, anne tarafından Gürcü Yahudisi, baba yönünden ise Rum çocuğuydu. İnedikomas pedi. 6 Ocak 2010 tarihli Hürriyet gazetesinin 22. sayfasının başlığı İnedikomas pedi, yani bizim çocuk Erdoğan'dı. Maçka'ya Rum tarihi kıyafetleriyle gelen ve gösteri yapan Rum grubun başkanı Kostas Aleksandridis. Büyüklerimiz Sayın Başbakan Erdoğan için İnedikomas pedi, bizim çocuk der şeklinde konuşuyordu. Aleksandridis Erdoğan'ı devrimci olarak da niteliyor, kendilerine gülmenin ve eğlenmenin tanrıçası Momo'nun yoldaşları adını veriyordu. Aleksandridis ve grubu bir Anadolu tanrıçası olduğunu iddia ettikleri Momo'nun Yunanistan'a Anadolu'dan geldiğini de belirtiyorlardı. Momo'nun devrimci yoldaşları Erdoğan'ın ruhban okulu ve diğer meseleleri mutlaka çözeceğini, Sümele Manastırı'nda ayin yapılmasına izin verileceğini, Bartolomeos'un Sümele Manastırı'na ayin için mutlaka geleceğini de ifade ediyordu. Aleksandridis bu olayların gerçekleşmesinde Tayyip'in ilerici ve devrimci yönünün yol göstereceğini de söyleyebiliyordu. Böylece Tayyip'in ilerici ve devrimci olduğu açıklamaları ile bir yaşımıza daha giriyorduk. Ne devrimci ama, Rum devrimcisi. AKP'den Hristiyanlığa büyük hizmet. AKP'nin seçimleri kazanmasının ve onu izleyen günlerin ardından Tayyip Mehteran'la halkı selamlamayı bırakıyor, Yunan müziği ile partililerinin karşısına çıkıyordu. 16 Mart 2003 tarihinde AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Danışma Meclisi'nin toplantısına kilise müziği bestecisi Yunanlı Vangelis ya da açık adıyla Evangelos Odisei Papatanasiou'nun Conquest of Paradise yani Cennetin Fethi müziği ile giriyordu. Tayyip iktidarının durmak yok yola devam sloganı ve PKK açılımı ile startını verdiği açılımlar Ermeni açılımları ile devam ediyordu. AKP'li Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Güney'in onayı ile Akdamar Kilisesi'nde ayine izin çıkıyordu. Şimdilik yılda bir kez Eylül ayının ikinci haftasında ibadete açılacak. Akdamar Kilisesi'nde bu ilk buluşma 12 Eylül 2010'da gerçekleştirilecek. Türkiye'yi dönüştüren açılım projelerinde Rumlar da unutulmadı. Trabzon Maçka'daki Sümela Manastırı tıpkı Akdamar Kilisesi'nde olduğu gibi önce turizm maskeli olarak Hristiyanların ibadetine sunulacak. Özellikle Yunanistan ve Rusya'dan Trabzon'a gelen Rumlar Sümela'nın sürekli olarak ibadete açık tutulmasını istiyordu. Onların çocuğu Tayyip ve AKP'li bakan Ertuğrul Güney bu isteğe oldukça sıcak bakıyordu. Ermeniler 95 yıl sonra ilk kez Akdamar'da çan sesleri duyulacak diye bayram ediyorlar. Ermeni Patrik vekili Aram Ateşyan inanamıyorum sözleriyle sevincini dile getiriyordu. Diyasporanın da Van'a koşacağı açıklanırken Dünya Kiliseler Birliği Başkanı Aykazyan tüm dünyadaki Ermeniler o ayine katılmak ister ben de katılacağım diyordu. Kaldı ki AKP döneminde başta Antalya olmak üzere Bartolomeos'un önderliğinde ayin yapılmayan kilise kalmamıştı. AKP iktidarı Türkiye'ye soykırımcı diyen ve bunu dört bir yanda ve her fırsatta dile getiren Ermenistan'ı memnun edebilmek için fakir milletin cebinden ve devletin kasasından 3 trilyon lira harcayarak Van Akdamar Kilisesi'ni onarıp törenle hizmete açmıştı. Yine devletin fonlarıyla Türkiye'de doğru dürüst tek taşı bile kalmamış bütün kiliseler elden geçirilerek Hristiyanların hizmetine sunuluyordu. Roma Katolik Kilisesi ruhani lideri Papa 16. Benediktus, 2006 yılı sonunda önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Tayyip ile görüşmüş, ardından Ayasofya'yı ziyaret etmişti. Vatikan'ın çok büyük önem verdiği Ayasofya'nın Hristiyanların ibadetine açılmasının zemini de yine Tayyip ve ekibi tarafından yoklanıyordu. Hani zincirler kırılacak ve Ayasofya ibadete açılacaktı? Hani Ayasofya cami yapılacaktı? Tayyip öyle demiyor muydu? Şeklinde bir soruyu sakın yöneltmeyin. En azından ibadete açılacağı doğru çıktı. Sadece ufak bir farkla. Müslümanların değil, Hristiyanların. Başta Fethullah'ın Amerikano İslam'ı Hristiyan ve Yahudiler için cennet haline getirilen ülkemizde AKP döneminde başta Denizli olmak üzere birçok yerde camiler yıkılıyor, Tayyip'in yetiştiğini söylediği Piyale Paşa Kur'an kursu bile yerle bir ediliyordu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 31.